Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızla siz değerli dinleyenlerimizin yine huzurlarınızdayız. Bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam Doçent Doktor Ali Namlı bu hafta inşallah birlikte besmele konusundan başlayıp sonra zamanımızın el verdiği ölçüde Fatiha suresiyle devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Arzu ederseniz öncelikle geçtiğimiz programda bahsettiğimiz, konuştuğumuz meselelere dair bir özet vermiş olalım. Ardından da bu hafta kaldığımız yerden devam edelim hocam.
Önceki programlarımızda istiaze ve besmele üzerinde epeyce konuşmaya, anlamaya, aktarmaya çalışmıştık. İnşallah bugün de yine besmele üzerinde, özellikle besmelede geçen Allah, Rahman ve Rahim isimleri üzerinde biraz durduktan sonra inşallah Fatiha'ya geçmiş olalım.
İnşallah.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Besmele tabi Bismillahirrahmanirrahim ifadesi. Bu ifadeyi, bu cümleyi okuyan, söyleyen kimse hangi işe başlıyorsa, neye başlıyorsa, niyetinde bulunan iş neyse, Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman, işte Kur'an okuyacaksa, bir şey okuyacaksa, Allah'ın Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, ismiyle okuyorum, başlıyorum veya şu işi yapıyorum veya yemek yemeye başlıyorsa, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, ismiyle yiyorum gibi, aslında geniş anlamları olan bir ifade, bir cümle. Besmele üzerinde daha önceki programlarımızda biraz konuşmuştuk. Şimdi biraz Besmele'de geçen Allah ismi, Rahman ve Rahim ismi üzerinde duralım. Ardından inşallah Fatiha'ya geçmiş olalım.
Peki.
Allah ismi, Allah'ın zat ismi, vacibül vücud olan, yani varlığı zorunlu olan, varlığı kendisinden olan ve bütün övgülere layık olan zatın adıdır, ismidir. Cenab-ı Hakk'ın en özel, en hususi ismidir. Tabii Allah ismine layık olan bir zat, tek, eşsiz, benzersiz, bütün kemal sıfatlarına sahip, bütün eksikliklerden, noksanlardan uzak, varlığı zaruri, yani olmazsa olmaz ve yokluğu da düşünülemez olan yüce Allah'ın yüce ismidir, özel ismidir. Bu isim sadece Allah'a hastır. Allah dışında hiçbir varlığa bu isim verilemez. Aynı şekilde Rahman ismi de Allah'a mahsustur. Allah ve Rahman ismi Allah dışındaki hiçbir varlığa verilemez. Diğer isimleri Rahim gibi, Kerim gibi, Latif gibi bazı isimleri, diğer isimleri mecazen Allah dışındaki varlıklara da verilebiliyor. Fakat Allah ve Rahman ismi Allah'a hastır, ona özeldir. Onun dışında hiçbir varlık için bu ismin kullanılması caiz değildir, doğru değildir. Allah ismi, ismi camidir aynı zamanda. Yani Allah'ın zatı, sıfatları, fiilleri ne dair bütün diğer isimlerinin, hakikatlerinin manalarını kendisinde toplayan özel bir isimdir. Diğer isimler de bu özellik yoktur. Rahim ismi, Kerim ismi, Gafur ismi Cenab-ı Hakk'ın belli sıfatlarını, fiillerini anlatır. Ama Allah ismi diğer bütün dediğimiz gibi Allah'ın zatına dair, sıfatlarına dair, fiillerine dair bütün isimlerinin manalarını kendisinde toplar. Hatta denilmiştir ki Allah ismi ismi azamdır.
Evet.
İsmi azam nedir? İsmi azam Allah'ın dua edildiğinde, kendisiyle dua edildiğinde yapılan duaya icabet ettiği, o isimle kendisinden bir şey talep edildiğinde mutlaka lütfettiği, verdiği ismidir. Tabii bu gizlidir. Çok belli de değildir. İşte bazı alimler Allah ismi olduğunu, bazı alimler başka isimler olduğunu farklı değerlendirmeler yapmıştır. Cenab-ı Hak bazı şeyleri gizlemiştir. İşte bunlardan birisi ismi azamdır. İşte zamanlardan gizli olan şeyler var. İşte Kadir Gecesi tam olarak hangi gündedir, hangi Ramazan'dadır, son 10 günündedir vesaire, ama tam %100 net olarak bildirilmemiştir. Yine her cuma günü bir icabet saati var. Yani dua edildiği zaman o vakitte yapılan duaların makbul olduğunu bildiğimiz bir saat var. O da gizlidir. Cenab-ı Hak onu da gizlemiştir.
Evet.
Yine Hızır Aleyhisselam'ın zaman zaman insanlar içerisine karıştığı, insanlarla görüştüğü nakledilir. Fakat hangi görüştüğümüz insanın Hızır olduğu belli olmayabilir. Herkes bilemeyebilir. Bu yüzden halk arasında işte öyle derler, işte her geceyi Kadir bil, her gördüğünü Hızır bil. Eğer öyle davranırsan, her geceyi Kadir gecesi gibi ihya edersen, her gördüğün insanla Hızır Aleyhisselam'la görüşmüş gibi nezaketle, letafetle, güzel muameleyle görüşürsen, neticede Hızır'la da görüştüğünde veya her geceyi ihya ettiğinde onu yakalamış olursun gibi bir mana taşımaktadır. Zaten bu saydığımız buna benzer bazı hususların gizlenmesi, saklanması. Aynı şekilde bir başka mesela gizlenen önemli bir husus, amellerimizin, ibadetlerimizin, dualarımızın hangisinin makbul, hangisinin makbul olmadığı dünya hayatında bizce malum değildir. Bu yüzden bütün bu saydığımız aklımıza gelen ve gelmeyen her hususta dikkatli olmak gerekir. Bir bakıma bu sayılan şeylerin gizlenmesi bizi sürekli uyanık tutmak, sürekli gayret içerisinde Allah'a ibadetle, taatle, güzel ahlak ve muameleyle devam etmemizi sağlamak içindir. Tabii şöyle bir şey denilebilir. Madem ki işte bazı alimlere göre Allah ismi, ismi azamdır. Herkes Allah diyor. Herkes Allah ismiyle dua ediyor. Peki neden o zaman dualarımız makbul olmuyor? Madem ki Allah ismi, ismi azam ise neden dualarımız makbul olmuyor diye bir soru hatıra gelebilir. Tabii bütün ibadetler gibi, namaz gibi duanın da kabulünün bir takım şartları vardır. Bir takım edepleri vardır. Onlara riayet edilirse ancak efendim bu duamız makbul olur. Ki bunların başında da en başında helal gıda gelir. Yani insan yediği içtiği şeylerin helalden olması çok önemlidir. Tabii helal gıda ile iş başlıyor ama helal gıda ile beslenen bir insanın ardından nefsini, iç dünyasını ıslah etmesi, nefsini terbiye etmesi gerekir. Nitekim denilmiştir ki işte dua sema kapılarının anahtarıdır. Sema kapılarının anahtarıdır. Bu anahtarın dişleri ise helal lokmadır denilmiştir. Yine tabii aynı şekilde yapılan duaların, ibadetlerin makbul olabilmesi için ihlasla, samimiyetle yapılması gerekir. Ve huzuru kalp ile, kalp huzuruyla yapılması gerekir. Dolayısıyla efendim tek başına dua ettim demekle iş bitmiyor. Samimiyet gerekir, ihlas gerekir. Nitekim Gafir suresinin 14. ayetinde Rabbimiz Estaizu billah Fede'ullâhe muhlisîne lehuddîn. Allah'a dini yalnız ona has kılarak dua edin buyurulmaktadır. İhlas olmadan yapılan dua o zaman demek ki kalp huzuru olmadan yapılan dua makbul olmaz. Sadece efendim Allah isminin ismi azam olduğunu bilmekle iş bitmiyor. Dediğimiz gibi bu anahtarın dişleri var. O dişleri de belli başlı olarak saydığımız hususlardır. Yoksa insan samimiyetle yapsa muhakkak Cenab-ı Hak efendim o duayı kabul eder. Bir de tabii her şeyin bir ehli vardır.
Evet.
Onu söyleyecek bir hassas kalp, onu söyleyecek hassas bir lisan, Allah nezdinde makbul bir insan olmak da önemlidir. Bu ismi azamın tesirli olması için. Nitekim şöyle bir menkıbe nakledilir. Bir mürit şeyhine, mürşidine ısrarla diyor ki ne olur bana ismi azamı öğret diye ısrar ediyor. Şeyhi diyor ki oğlum sen buna sabredemezsin, tahammül edemezsin, kaldıramazsın dese de mürit ısrarla bunu talep ediyor. Tabii eski devirlerde şehirlerin etrafında surlar olurdu, kaleler olurdu, kale içinde olurdu. Aynen İstanbul surları gibi ve o surların, kalelerin belli kapıları olur. Gündüzleri açılır. İnsanlar ihtiyaçlarına, bağlarına, bahçelerine giderler. Ticarete gidecekse ticarete gideceği yere gider. Akşam vakti oldu mu bu güneşin batmasıyla birlikte kapılar kapatılır. Yine güneş doğunca kapılar açılırdı. Eskide bir de şehirler böyleydi. Nitekim işte İstanbul'un hani Edirne kapı diyoruz. Evet. Topkapı diyoruz. Belli kapıları vardı. Aynen İstanbul'da olduğu gibi diğer birçok şehirde eski devirlerde. Diyor ki oğlum şehrin diyor kapısına git. Kalesinin o girişindeki kapısına git. Akşama kadar olanı, biteni, gireni, çıkanı seyret. Ne oldu bitti akşam olunca diyor gel bana anlat. Mürit de gidiyor şehrin kapısına, kalenin kapısına oturuyor akşama kadar. İşte giren, çıkan, gelenler, gidenler, tüccarlar, bilmem değişik meslek mensupları girip çıkıyorlar. Sadece dikkatini çeken bir hadise oluyor. Bir yaşlıca bir adam, bir pirifani merkebinin üzerine odun yüklemiş. Kalenin kapısına doğru geldiği zaman işte 5-6 tane delikanlı peydah oluyor. Bu adamcağızın merkebini üzerindeki yüküyle beraber elinden alıyorlar. Adamcağıza güzel de bir dayak çekiyorlar.
Eyvah.
Çok üzülüyor, mani de olamıyor efendim. Daha sonra akşam olunca geliyor şeyhine. Oğlum ne oldu diyor, ne gördün diyor. Normal diyor, girenler çıkanlar ama belki cali bir dikkat çekici. Sadece böyle böyle bir hadise oldu diyor. Peki diyor evladım, sen o diyor piri faninin, o yaşlı zatın yerinde olsaydın, sana bu zulüm yapılsaydı. Yani haksız yere merkebe alınıyor, çalışmış, üzerine odun yüklemiş, bir de üstüne dayak atıyorlar. Sen diyor İsmi Azam'ı bilseydin, sana da bu muamele yapılsaydı ne yapardın? Elbette diyor, elimi açar. Doğru. Ya Rabbi görüyorsun hali der, beddua ederdim. Diyor ki evladım diyor, o piri fani var ya, o ihtiyar var ya, İsmi Azam'ı diyor bana o öğretti.
Allah'ım.
Bak o bildiği halde bunu hemen az bir şeyde kendisine bir zulmedildi, eziyet edildi diye hemen ne yapmıyor, beddua etmiyor. Dolayısıyla böyle bir menkıbe de nakledilir. Demek ki İsmi Azam'ı bilmek veya falanca ismin İsmi Azam olduğunu anlamak için tek başına bilmek yetmiyor. İnsanın ruhen, kalben hazır olması lazım. Bir takım adabına, şartlarına riayet etmesi lazım. Bir de bu işin ehli olması lazım. Efendim bunu anlamış oluyoruz. Onun için Allah ismi tamam İsmi Azam'dır ama buna da ehil bir kalp, ehil bir lisan, ehil bir insan olmak gerekiyor. Bu anahtarın dişleri de bunlardan ibaret olmuş oluyor. İlk devir sufilerinden, müellif sufilerinden Ebu Nasır Serrac et-Tusi vardır.
Evet.
Evet. El-Luma fit-Tasavvuf diye de bir eseri var. Türkçe'ye de Hasan Kamil Yılmaz hocamız tarafından tercüme edildi. Erkam Yayınları'ndan da çıktı malum. Hatta ikinci baskısını da yaptı bu eser. Serrac Hazretleri bu eserde diyor ki Allah ismi İsmi Azam'dır. Ya da İsmi Azam Allah lafzıdır diyor. Bunu da şöyle güzel bir yorumla değerlendiriyor, açıklıyor. Diyor ki Allah ismi de öyle özel, böyle bir özellik vardır ki diğer isimlerde bu yoktur. Allah isminin harflerinden birinci harf olan elif silinse yine lillahi olur. Yine Allah'ı anlatır bu isim. Yani evet. Birinci harfini sildik yine ondan sonra lillahi olur. Allah'a aittir demektir. Allah için demektir. Ardından bir sonraki harf, birinci lam kaldırılsa, silinse bu sefer lehu kalır. Ki Kur'an-ı Kerim'de de var. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard gibi.
Evet.
Lehu harfleri de bu iki harf de baştan efendim birinci, ikinci harfleri de silinse yine lehu Allah'ı anlatır, Allah'ı ifade eder. Ardından ikinci lambda yani diğer lambda silinse hu kalır ki o da o demektir. O ile Allah kastedilir. Dolayısıyla la ilahe illa hu gibi bu hu zamiri de o manasına gelse de Allah kastedilmiş olur. Nitekim özellikle tasavvuf yollarından nefsani tarikatlar dediğimiz nefsani tarikatlarda özellikle yedi isimden birisi, Esma-i Seba'dan birisi Hu ismidir. Hu dediği zaman dervişler, sufiler efendim Cenab-ı Hakk'ı kastederler. Dolayısıyla bu isimde diyor böyle bir özellik vardır. Diğer Allah'ın isimleri düşünüldüğü zaman onlarda böyle bir özellik yoktur. Dolayısıyla Allah ismi lafız itibariyle de mucize bir isimdir. Harfleri sırasıyla kaldırılsa bile bütün harfleri yine Cenab-ı Hakk'ı anlatır şeklinde güzel de bir yorumda bulunuyor.
Evet. Hocam, Rahman ve Rahim ismiyle alakalı, Allah ismi, İsmi Azam'la alakalı böyle kıymetli bilgiler verdiniz. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bu konuya dair başka ilave edeceğimiz, ekleyeceğimiz herhangi bir şey yoksa Fatiha'ya geçelim arzu ederiz.
Yani biraz tabii Rahman ve Rahim isimleri Fatiha'da da geçiyor ama kısaca burada Besmele'de de geçtiği için kısaca bir izahta bulunalım.
Tabii
bunun tekrarı ile ilgili bir takım güzel yorumlar da var. Ya bu tekrar mıdır yoksa Besmele'deki farklı bir mana mı içeriyor? Fatiha'da daha farklı bir mana mı ihtiva ediyor? Bununla ilgili farklı yorumlar da var. Tabii Rahman ve Rahim her iki isim de rahmet kökündendir. Lügatte kalp inceliği, şefkat gibi anlamlara geliyor. Rahim kelimesi var. Annelerin rahmi için kullanılıyor. Anne rahmi için bu kelimenin, rahim kelimesinin kullanılmasının sebebi de anneler özellikle karnında taşıdığı yavruya çok şefkat ve merhamet gösterirler. İşte bundan dolayı da rahim denilmiştir. Anne rahmine de rahim denilmiştir. Tabii burada kastedilen, Cenab-ı Hak için kastedilen rahmetten maksat ikram ve ihsandır.
Evet.
Genel manada ifade edecek olursak. Buna göre yani mana, yarattıklarına rızık veren, onlardan belaları, sıkıntıları, afetleri uzaklaştıran, kaldıran, takvası sebebiyle takva sahibinin, günahı sebebiyle günahkarın rızkını artırıp eksiltmeyen, yani kafire bile rızık veren, asiye bile rızık veren, zalime bile rızık veren, kendine itaat edene verdiği gibi ikram ve izzette bulunan, isyanından dolayı kimsenin rızkını eksiltmeyen, aksine herkese, her şeye dilediği ölçüde bol bol rızık veren demektir. Özellikle Rahman ismi daha umumidir, daha geneldir. Er-Rahim ismi yine acıyan, esirgeyen, istediğinde veren, hatta hiç istemeyene gazap eden manasını da taşıyor. Yani Allah kulu kendisine sürekli eli açık olsun, sürekli kendisinden talepte bulunsun istiyor. Cenab-ı Hak kulu boynu bükük olsun, avucu açık olsun, dili duada olsun, gönlü kırık olsun. Cenab-ı Hak böyle bir kul istiyor. Rahmet Allah'ın zati bir sıfatıdır. Cenab-ı Hak hayrı ulaştırmayı, şerri uzaklaştırmayı aslında murad eder. Aynı zamanda irade de Cenab-ı Hakk'ın zati sıfatlarındandır. Cenab-ı Hak işte istemek, irade etmek sıfatıyla kullarını var etmiştir. Eğer Allah'ın irade sıfatı olmasaydı herhalde mahlukat meydana gelmezdi. Allah mahlukatı yaratmakla irade ve rahmetin zati bir sıfat olduğunu, kendi zatına mahsus bir sıfat olduğunu ortaya koymuş oldu. Çünkü yaratmak, yaratılanların hayrını murad etmek, onlara hayrı, iyiliği ulaştırmak anlamını taşıyor. Yokluğun şerrini, adem yokluğun şerrini onlardan uzaklaştırmış oluyor. Yani dolayısıyla varlık bütünüyle hayırdır, bütünüyle lütuftur, Cenab-ı Hakk'ın bir ikramıdır var olmak. İşte Davud-u Kayseri Hazretleri var, Osmanlı'nın ilk dönem ulemasından, ilk dönem alimlerinden, aynı zamanda Osmanlı'nın ilk müderrisi de sayılabilir bu zat. Evet. Aynı zamanda İbnül Arabi Hazretleri'nin Fususul Hikem adlı eserini de şerh etmiş bir zattır. Hem alim hem sufi, Zülcenahayn eskilerin tabiriyle alimlerden, iki kanatlı alimlerden bir zat.
Evet.
Davud-u Kayseri Hazretleri diyor ki, rahmet Allah'ın sıfatlarındandır. Efendim rahmet hakikati ve özü itibariyle elbette birdir, tektir. Fakat Allah'ın bu rahmeti zati ve sıfati olmak üzere, yani zatıyla ilgili ve Allah'ın sıfatlarıyla ilgili olmak üzere ikiye ayrılabilir. Yine zati ve sıfati isimler, Allah'ın zatına mahsus ve sıfatlarına mahsus isimler de efendim ikiye ayrılır bu şekilde, genel ve özel, yani am, umumi, genel ve has, özel olmak üzere ikiye ayrılır diye ifade ediyor. Nitekim bu rahmet böylece dörde ayrılmıştır. Bu dört rahmetten 100 kadar muhtelif rahmet çeşitleri ortaya çıkmıştır. Nitekim Efendimiz bunu bir hadislerinde ifade ediyor. Allah'ın diyor kulları için 100 rahmeti vardır. Bunlardan birisini dünyaya, diğer 99'unu ahirete bırakmıştır şeklinde de var. Yine bir başka hadiste Allah diyor rahmeti 100 parçaya ayırdı. Bundan birisini kulları arasında taksim etti. Bütün mahlukat arasında taksim etti rahmeti. Hatta bir işte vahşi hayvan bile başkalarına merhamet etmese bile kendi yavrusunu emzirirken ne yapar? Ona eziyet olmasın diye ayağını kaldırır. Yani onda da bir rahmet var. Yani o en yırtıcı, en vahşi hayvanda bile bir bu rahmetten bir hisse var.
Evet.
Hatta yine Efendimiz bir defasında gazve sonrasında işte bir kadıncağızın çocuğunu aradığını görüyor. Esirler içerisinde bir kadıncağız var. Çocuğunu kaybetmiş, emzikli bir çocuk. Arıyor, tarıyor, gözyaşları döküyor. Sonunda buluyor ve işte gözyaşları içerisinde öpüyor, okşuyor, bir taraftan emziriyor. Bu manzarayı gören Peygamberimiz ashaba diyor ki, ne dersiniz? Bu kadın çocuğunu ateşe atar mı? Yavrusunu, bebeğini ateşe atar mı? Hayır ya Resulallah diyorlar, atmaz. Allah'ın diyor kuluna rahmeti, bu kadının yavrusuna olan merhametinden, şefkatinden daha fazladır diye ifade ediyor. Dolayısıyla demek ki bu şeyi son olarak söylemiş olalım. Davud-u Kayseri Hazretleri diyor ki Fatiha'daki Fatiha'dan önce Besmele'deki Rahman ve Rahim kelimeleri zati olan genel ve özel rahmete işarettir. Fatiha'da geçen Er-Rahman, Er-Rahim ikinci defa geçen Er-Rahman ve Rahim isimleri ise sıfati olan, Allah'ın sıfatlarıyla ilgili olan Rahman ve Rahim lafızlarıdır.
Evet.
Dolayısıyla burada bir tekrar yoktur diye de güzel bir yorumda bulunuyor.
Evet. Son olarak besmele konusunda hocam sizin de eklemek istediğiniz, ilave etmek istediğiniz farklı şeyler varsa son olarak buyurun toparlayalım.
Şimdi efendim İmam Gazali Hazretlerinin El-Maksadul Esna fi Şerhi Maani Esmaillahil Husna, yani Allah Teala'nın isimleriyle ilgili, güzel isimleriyle ilgili bir eser var. Bunların gayesi, maksadı, anlamları ile ilgili güzel bir eseri var. İmam Gazali Allah Teala'nın isimlerini burada tanıtırken, anlatırken her ismin sonunda Allah'ın bu isminden kulun hissesi ne olacak, nasibi ne olacak? Bu ismin kul üzerindeki tecellisi ne olacak? Bu konuya temas eder. Nitekim bir söz vardır işte Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktan maksat da onun özellikle cemali isimleri, isim ve sıfatlarının kulda tecelli etmesi, kulun kendi istidadına göre, kendi nasibine, hissesine göre bu isimlerin, sıfatların ahlakıyla ahlaklanması düşünülür. İşte bu Allah ismiyle ilgili bilgileri verdikten sonra İmam Gazali Hazretleri der ki işte bu isimden, Allah isminden kulun payı, hissesi, nasibi kalbinin ve himmetinin Allah'ta müstarak olması lazım. Yani kalbini, gönlünü, bütün himmetini, gayretini Allah'a vermesi gerekir. Allah'ta fani olması gerekir. Allah'tan başka hiçbir varlık görmemesi, Allah'tan başka hiçbir varlığa yönelmemesi, yine Allah'tan başka hiçbir varlıktan ümidinin olmaması, yani reca diyoruz ona, havf ve reca. Recasının, ümidinin sadece Allah'tan olması.
Evet.
Yine ancak Allah'tan korkması. Korkusunun da ümidinin de Allah'tan olmasıdır şeklinde ifade eder. Çünkü bu isimden anlaşılan odur ki Allah isminden, Allah isminin manası hakiki gerçek varlığın sadece Allah olduğunu, gerçek varlığın o olduğunu anlatır Allah ismi. Onun dışındaki bütün varlıkların fani olduğunu, varlığının mecazi olduğunu, geçici olduğunu, yok olduğunu ifade eder. Ancak kendi dışındaki, Allah dışındaki bütün varlıkların da onunla var olduklarını. Allah'ın sıfatlarından birisi de kıyamun bi nefsihi, kendi nefsiyle kaim olmasıdır. Yani Allah var olmak için hiçbir varlığa muhtaç değildir. Ama Allah'ın dışındaki bütün varlıklar varlıklarını Allah'a borçludurlar. Allah var ettiği için vardırlar. Onun için bu isme mazhar olan, bu isimden hisse alan insan hakiki varlık olarak, gerçek varlık olarak sadece Allah'ı görür. Sadece ona yönelir. Sadece beklediğini ondan bekler, ondan ümit eder. Ve yine korkusu sadece ondandır diyor İmam Gazali Hazretleri. Ve onun dışındaki her şeyi geçici, fani ve yok olucu görür. Hatta bu konuda peygamberimizden de nakledilen işte Lebid'in bir sözü var. Şair Lebid'in Efendimiz bir hadislerinde buyurmuşlar ki Arapların söylediği en doğru söz şair cahiliye şairlerinden Lebid'in söylediği şu sözdür. Ela kullu şeyin ma halallah batilu ve kullu naimin la mahale tezailu. Biliniz, dikkat ediniz ki Allah dışındaki her şey batıldır, yok olucudur, geçicidir, fanidir, hiçbir değeri yoktur. Ve bütün nimetler mutlaka geçicidir, gidicidir, yok olucudur şeklindeki bu sözü olduğunu da Efendimiz söylemiştir. Dolayısıyla Allah isminden kulun en başta hissesi Allah'ın hakiki o varlık olduğunu, gerçek varlık olduğunu, kendisinin yokluğunu, faniliğini bilmesidir. Yine aynı şekilde İmam Gazali Hazretleri Rahman isminin kuldaki tecellisinin, kulun Rahman isminden nasibinin hissesinin Allah'ın gafil kullarına merhametle yaklaşması olduğunu söyler. Rahman olan bir Allah'ın kulu, Allah'tan gafil olan kullarına merhametle yaklaşmalıdır. Onları gafletten Allah'a çevirmeye, yöneltmeye çalışmalıdır. Öğüt vermelidir, nasihat etmelidir. Fakat bunu yaparken Rahman'ın kulları insanları Allah'a lütuf ile, kolaylıkla, güzellikle davet ederler. Yoksa sertlikle değil. Ve yine Rahman olan Allah'ın kulları bu rahmetin tecellisi olarak asilere rahmet gözüyle bakarlar. Yoksa onları küçük görerek değil. Yani Rahman'ın kulları günahın düşmanıdırlar. Günahkarın düşmanı değildirler. Adeta günahkarı bir hasta gibi görürler. Efendim doktor hastalığın düşmanıdır. Hastanın düşmanı değildir. Aynı şekilde işte evet. Bu Rahman ismine mazhar olan kimseler de Allah'ın günahkar, asi, gafil kullarına bu şekilde yaklaşırlar. Onları iyiliğe, güzelliğe ulaştırmaya, onları Allah'ın yoluna rahmetle, merhametle, hikmetle davet etmeye çalışırlar diyor İmam Gazali. Evet. Rahim ismine gelince bu Rahim isminin kul üzerindeki tecellisi veya kulda görülmesi gereken tecellisi ya da başka ifadeyle Rahim isminden kulun hissesi, payı, nasibi ne olmalıdır? Etrafında gördüğü, çevresinde gördüğü hiçbir fakiri aç bırakmamalıdır, muhtaç bırakmamalıdır civarında, beldesinde. Mutlaka onun ihtiyacını görmeye, derdiyle dertlenmeye, malıyla, imkanlarıyla her türlü kendisinde olanları Allah'ın vermediklerini, mahrum bıraktıklarını kendisine verdikleriyle hissedar etmek, onlara yardımcı olmak olmalıdır. Eğer eliyle bunu yapmaya, maddi olarak yardım etmeye gücü yetmese bile en azından dua ederek Allah'ın aç, muhtaç, fakir kullarını, garip kullarını düşünerek onlara dua etmek, onlar için üzülmek ve en azından bu şekilde onların derdiyle dertlenmek gibi bir gayret içinde olmalıdır. Nitekim Mevlana'ya nispet edilir. Evet. İşte Şems diyor bana çok fazla bir şey öğretmedi. Dedi ki açlar varken sen tok olma hakkına sahip değilsin. Efendim üşüyenler varken sen ısınma hakkına sahip değilsin gibi. Dolayısıyla demek ki Rahman ve Rahim isminin, Allah isminin kulda da böyle tecellileri olması lazım. Allah'ın, Rahman ve Rahim olan Allah'ın kulu olanlar demek ki böyle güzel ahlaklarla, meziyetlerle bezenmiş olmaları gerekir, beklenir.
Eyvallah. Hocam bu verdiğiniz bilgilerle inşallah besmele ile ilgili muhtasar bir şekilde konularımızı, konu başlıklarımızı kısaca özetlemiş olduk. Arzu ederseniz Fatiha'ya geçelim ve ben hemen size ilk soru olarak isimden başlayayım. Bu sureye hocam neden Fatiha denilmiştir?
Evet, Fatiha suresinin isminin en meşhur ismi Fatiha'dır. Başka isimleri de var ama bu ismin neden verildiği ile ilgili farklı değerlendirmeler var. Hikmetleriyle ilgili farklı değerlendirmeler var. Bunlardan birincisi Mushaf onunla başlıyor. Kur'an-ı Kerim'i açtığımız zaman ilk açan sure, ilk sure Fatiha. İkinci olarak Kur'an okumaya başladığımız zaman, Mushaftan okumasak ezbere bile, hafız olan bile yine Kur'an okumaya onunla başlanıyor.
Evet.
Yine ilim öğrenmeye, namaza, birçok hayırlı işlere hep Fatiha okuyarak başlıyoruz. Açan, kendisiyle başlanan manasına olduğu için bu isim verilmiştir bir görüşe göre.
Evet.
Yine aynı şekilde Besmele'den sonra Hamdele, Fatiha'nın ilk veya ikinci ayeti, farklı müfessirlere göre ilk ayeti Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani Hamdele ile, Hamd ile her söze başlandığı için Fatiha'ya bu isim verilmiştir.
Evet.
Yine bir tefsire göre, bazı müfessirlere göre Kur'an-ı Kerim'in ilk inen suresi Fatiha suresidir. Sure olarak. Tabii onun ilk inen ayetler Alak suresinin ilk 5 ayetidir. Müzzemmil suresi var, Müddessir suresi var ama bazı müfessirler ayet olarak değil, bütün bir sure olarak ilk inen surenin Fatiha olduğu için ona bu isim verildiğini söyleyenler var.
Evet.
Yine bazı alimlere göre Levh-i Mahfuz'da Cenab-ı Hakk'ın bütün mahlukatın kaderini yazdığı o korunmuş levha manasına geliyor. Levh-i Mahfuz'da yazılan ilk şeylerin de Fatiha olduğu naklediliyor. Bir sebebi olarak da bu zikrediliyor.
Evet.
Yine Fatiha suresi dünyada yüce ulvi gayelerin, ahirette cennet kapılarının anahtarı olduğu için ona bu isim verilmiştir. Yine Fatiha Allah'ın kitabının gizli hazinelerinin anahtarı gibidir. O gizli hazineler onunla açılır. Kur'an'ın incelikleri, hakikatleri büyük bir hazinedir ve bu hazinenin anahtarı da Fatiha'dır. Ondan dolayı işte Kur'an kapısını açan kilit olduğu için, hazinenin anahtarı olduğu için Kur'an hazinesinin ona bu isim verilmiştir şeklinde farklı değerlendirmeler yapılmıştır. Tabii başka isimleri de var.
Evet, o başka isimleri de demiştiniz az önce. Mesela Ümmül Kitap, Sebul Mesani, Elkenz gibi isimler var. Bu isimler ve bunlar hakkında da biraz bilgi verir misiniz hocam?
Evet, yani Fatiha'nın pek çok isimleri var ama bunlardan en azından meşhur olanlardan bir kısmı üzerinde kısmen duralım. Mesela Ümmül Kitap veya Ümmül Kur'an, Kur'an'ın anası gibi bir manaya geliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim dediğimiz zaman bir şeyin aslı, temeli, anası, esası gibi manaları var kelimesinin. Anne de demek, ana da demek aynı zamanda.
Evet.
Bir tefsire göre müfessirler diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'in ana hedefi, ana gayesi 4 noktada toplanabilir. Birincisi uluhiyet, yani Allah'ı tanıtıyor, Allah'ın ilahlığını, onun zatını, sıfatlarını, fiillerini, birliğini, kudretini, yani Allah'ı anlatıyor. Uluhiyetle ilgili ayetler var. Dolayısıyla uluhiyet Kur'an-ı Kerim'in ana hedeflerinden, ana konularından birisidir. İkincisi nübüvvet, yani peygamberlik. Kur'an-ı Kerim bize Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerden bahsediyor. İşte bazı peygamberlerin kıssalarından, hikayelerinden bizim için ders, ibret olacak kıssa ve hikayeleri naklediyor. Üçüncüsü ahiret. Kur'an-ı Kerim ahiretten bahsediyor, kıyametten bahsediyor, kıyametten sonra olacak hadiselerden bahsediyor. Dolayısıyla üçüncü konu veya üçüncü hedef Kur'an-ı Kerim'in ana hedeflerinden ahiret. Bir diğeri de kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna, bu alemi yaratan, takdir eden varlığın Cenab-ı Hak olduğuna dair konulara yer veriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bu dört konuyu Kur'an-ı Kerim hedef almış oluyor. İşte evet. Bir bakıma Fatiha, Kur'an-ı Kerim'in bu ana hedeflerini özet olarak anlatıyor bize. Kur'an-ı Kerim'in bütününün adeta bir özeti, hülasası gibi olduğu için ondan dolayı Kur'an-ı Kerim'e Ümmül Kitap denilmiştir. Hatta bu ayetleri bu konularla ilişkilendirmiş müfessirlerimiz. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin, hamd alemlerin Rabbine aittir ayeti uluhiyetle ilgili, Allah'ın ilahlığı ile ilgili, mabutluğu ile ilgili bir ayettir. Mesela Maliki Yevmiddin, din gününün, hesap gününün sahibidir, malikidir ayeti ahiretle ilgili. İyâken abudu ve iyâken esta'in, ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz ayeti aynı zamanda pek çok konuyla ilgili olduğu gibi, mesela kader konusunda Cebriye ve Kaderiye gibi bazı sapık mezheplerin görüşünü reddeden, her şeyin Allah'ın takdiriyle olduğunu ispat eden ayetler olduğu şeklinde de yorumlanmıştır. Kur'an-ı Kerim'in mesela bir başka şey, Fatiha suresinin bir başka ismi de Es-Seb'ul Methani, tekrarlanan yedi manasına geliyor. İşte bu nedendir? Çünkü Fatiha yedi ayettir. Bazı işte ulema arasında farklı görüşler var. İşte Besmele'yi ayet sayanlara göre Besmele birinci ayet. Ama Besmele'nin Fatiha'dan bir ayet olmayıp ayet sureleri birbirinden ayırmak için olduğunu ifade edenlere göre daha sonra uzunca bir ayeti ikiye bölüp yani neticede yine yedi ayet olarak saymışlardır.
Evet.
Bu yüzden Fatiha'yı okuyan kimse Kur'an-ı Kerim'in tamamını okumuş gibi ecir kazanmış, sevap kazanmış olur adeta. Nitekim bir ayeti kerimede de وَلَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ Ey Habibim, biz sana tekrarlanan yediyi ve Kur'an-ı Azim'i verdik. O yüce Kur'an'ı, büyük Kur'an'ı verdik. Sanki terazinin bir kefesine yedi ayet olan Fatiha, evet. Diğer yani bir Fatiha'yı verdik, bir de Kur'an'ı verdik gibi. Diğer kefesine de Kur'an adeta konulmuş gibi oluyor. Sanki Kur'an'dan böyle bir değer veriliyor Fatiha'ya bu ayet-i kerimeyle.
Evet.
Yine bir tefsire göre işte Fatiha suresini okuyan, neden tekrarlanan yedi denilmiştir? Fatiha suresinin yedi ayetini okuyan insana cehennemin yedi kapısı kapanır. Yine methani denilmesi, yani tekrarlanan denilmesinin sebepleri ise her namazda mutlaka iki defa okunur. Yani farz namazlarda okunuyor. İki rekat, en az farz namaz iki rekat veya nafile de olsa iki rekat. Mutlaka her namazda iki defa okunuyor. Farz namazlar ve sünnet namazlarla beraber düşündüğümüz zaman namaz kılan bir mümin farz ve sünnetleriyle beraber en az namaz kılan bir insan günde 40 defa Fatiha suresini okunuyor. Dolayısıyla sürekli tekrarlamış oluyor. Yine methani denilmesinin, tekrarlanan denilmesinin bir sebebi de her rekatta mutlaka Fatiha suresi okunuyor. Tabii nafile namazların her rekatında Fatiha'dan sonra ona eşlik, bir sure eşlik ediyor. İkili yani, tek başına evet. Değil, o manası da var yani, hem tekrarlanan hem de ikilenen manasına methani kelimesi. Bu yüzden her rekatta, tabi farz namazların eğer 3-4 rekatlıysa, işte akşam namazı 3 rekat, 3. rekatta tek başına Fatiha, 4 rekatlarda, 3. 4. rekatlarda tek başına okunsa da onun dışındaki bütün farz ve nafile namazların rekatlarında Fatiha suresi ve ona ilaveten, ona eşlik eden yani zamm-ı sure dediğimiz bir sure ile beraber okunuyor. Yine tekrarlanan denilmesiyle ilgili bir başka husus da hem Mekke'de iki defa inmiştir Fatiha suresi. İki defa nazil olmuştur. Bir Mekke döneminde nazil olmuştur. Bir de Medine döneminde nazil olmuştur.
Evet.
Tabii ayrıca dediğimiz gibi pek çok manalı şeyler, isimleri var bu surenin. Mesela bunlardan birisi salat. Hem namaz demek hem dua demek aynı zamanda. Cenab-ı Hak'tan olduğu zaman rahmet, meleklerden olduğu zaman dua, işte müminden olduğu zaman namaz, dua gibi manaları var. Şifa denilmiştir. Çünkü Fatiha suresi şifadır. Ne niyetle okunursa tabii, o işte aynı samimiyeti, aynı gayreti de göstermek önemli. Hassas bir kalple, şuurla, dikkatle, adabına, şartlarına riayet edilerek, yine aynen İsmi Azam'da söylediklerimizi burada da düşünmek gerekiyor. Demek ki ihlasla, samimiyetle Fatiha suresi okunursa maddi manevi hastalıkların şifasına vesile olur, yardımcı olur. Onun için şifa veya şafiye. Şafiye de şifa verici demek. Şifa demek.
Evet.
Yine esasul Kur'an. Kur'an'ın esası, Kur'an'ın temeli, aslı denilmiştir Fatiha suresine. Kafiye denilmiştir. Yani yeterli olan sure. Yani bu öyle bir suredir ki insana kafidir. İnsana yeterlidir. Vafiye, kafi, vafi, hiçbir eksik bırakmayan yani. Onun tam evet. olarak olan. Yine hamdem ile başladığı için, elhamdülillahi rabbil alemin ile başladığı için hamd denilmiştir bu sureye. Aynı zamanda bir dua olduğu için, en güzel dua olduğu için sual veya dua isimleri verilmiştir Fatiha suresine.
Evet.
Yine şükür, Cenab-ı Hakk'a bir şükür vesilesi olduğu için, şükür konusunda da manalar içerdiği için şükür gibi isimler verilmiştir. Belki son olarak bir de mesela Suretül Kenz denilmiştir.
Evet.
Kenz hazine demektir. Hazine suresi demektir. Fatiha suresi ucu bucağı olmayan, bitip tükenmeyen manevi bir hazinedir. Hatta bir rivayete göre Allah Teala Hazretleri kutsi bir hadiste Fatiha benim arş hazinelerimden bir hazinedir buyurmuştur. Tabii sonu olmayan, bitmeyen bir hazinedir. İnsanı, insan mesela bir beşer sözü olsa, bir insan sözü olsa 3 defa, 5 defa, 10 defa söylediniz mi en güzel şiirleri, en güzel edebi metinleri birkaç defa okudunuz mu artık bıkkınlık gelir insana. Tekrar okumak istemez, tekrar duymak istemez. Yorulur insan belli bir süre sonra ve eskir gider.
Evet.
Ama Kur'an-ı Kerim ve Fatiha özellikle okudukça insana lezzet verir. Okudukça insan onda derinleşir. Farklı manalar, farklı bilgiler, farklı hikmetler, farklı hakikatler insana açılır. Yeter ki biz onu samimiyetle, ihlasla, adabına uygun olarak Rabbimizin kelamı olduğunu bilerek o şuurla okuduğumuzda Fatiha bize inşirah verir, genişlik verir. Maddi manevi hastalıklarımıza, dertlerimize şifa olur diye efendim tamamlamış olalım inşallah.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Arzu ederseniz bir sonraki programımızda Elhamdülillahi Rabbil Alemin kısmından başlayıp devam edelim diyoruz.
İnşallah. Tabii Fatiha suresi önemli bir sure. Dediğimiz gibi sürekli okuduğumuz, tekrarladığımız bir sure.
Evet.
Hazreti Ali'ye de nispet ediliyor. İsteseydim 40 deve 2 tefsir yorum yazardım Fatiha'ya diye öyle bir sözde nakledilir. Dolayısıyla Fatiha suresi önemli olduğu için biraz daha böyle geniş ve üzerinde durabildiğimiz kadar ki söylediğimiz, bilemediğimiz ve söyleyemediğimizin yanında da hiç mesabesindendir. Onu acziyetimizi de itiraf ediyoruz ama gücümüz yettiği kadar işte tefsirlerden, kaynaklardan öğrenebildiğimiz kadar ne kadar geniş durabilirsek Fatiha üzerinde daha çok durmamızın hem en başta biz hem de dinleyicilerimiz açısından istifadeye medar olacağı muhakkaktır.
İnşallah diyoruz. Peki değerli dinleyenler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu haftaki programımızda besmele ile ilgili özellikle içerisindeki lafızlardan hareketle bir takım şeyler aktardık sizlere ve neticesinde de Fatiha suresine kısaca bir giriş yaptık. İnşallah bir dahaki programımızda Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek Fatiha suresinden devam etmeyi ümit ediyoruz. Efendimiz hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek ümidiyle. Hayırlı günler.